yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten en içten sevgi, selam ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz hayatın seslerine. Elektronik posta adresimiz şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizler bizimle iletişime geçerken, geçmeye çalışırken bir taraftan da programımızın ilk müziğini dinleyelim.
Elimden sanki minik bir balık kayıp gitti. Aşk bitti. İçimden sanki bir şeyler kopup gitti. Aşk hiç biter mi? Hiçbir şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi? Duvarında bir ağaç kabuğunda, bir takvim kenarında kalır, bir çiçekte, bir defter arasında, bir tırnak yarasında, bir dolmuş sırasında kalır, bir odada, bir yastık oyasında, bir mum ışığında, bir yer yatağında. Biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır dilimizde yinelenen bir şarkıda, bir okul çıkışında, bir çocuk bakışında kalır, bir kitapta, bir masal perisinde, bir hasta odasında, bir gece yarısında kalır, bir durakta, yırtık bir afişte, buruk bir gülüşte, dalmış yürüyüşte. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır bir sokakta, bir genel telefonda, bir soru yanıtında, bir komşu suratında kalır, bir pazarda, bir kahve kokusunda, bir tavşan niyetinde, bir çorap fiyatında kalır, bir yosunda, bir deniz kıyısında, bir martı kanadında, bir vapur bacasında. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. 15 Mart yani bugün Dünya Tüketici Hakları Günü, ülkemizde de 15-21 Mart tarihleri arasında Tüketici Hakları Günü ile ilgili etkinlikler, faaliyetler çok fazla. İşte biz de Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ergün Kılıcı davet ettik stüdyomuza. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba diliyorum.
Evet, şimdi aslında tüketici haklarından söz edeceğiz özellikle ülkemizde, ama biz aynı zamanda Dünya Tüketici Hakları üyesiyiz de. Antibiyotiklerle ilgili bir açıklamanız olacaktı sizin de dernek olarak. Evet. Ancak yaşadığımız bu menfur saldırı dolayısıyla geciktirdiniz bu açıklamayı. Bir cümle söylemek ister misiniz antibiyotiklerle ilgili, neydi açıklamanız?
Tabii önce üzgünüz. Ülkemizde yaşanılan bu acı günde hak arama mücadelesinin çok zorluğunu biliyoruz. Ama böyle bir günde daha da zor olduğunu tanık evet. olduk. Gözlerimizden yaşlar dinmiyor. Öncelikle ülkemizin bunu atlatabilme kudretinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz birleşirsek bütün bunları yenebileceğimize inanıyorum. Bu vesileyle de bizi dinleyenlere merhaba diyorum sizin sayenizde. Biz Tüketici Hakları Derneği 1991 yılında kurulduk. Kurulduğumuz gün itibariyle çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'de tüketici haklarından bahsedilmediği bir dönemdi bu dönem. 95 yılı itibariyle ilk yasal mevzuatımızı oluşturduk Türkiye olarak. 85 yılında imza atmıştık aslında, ama bugüne kadar bir ilerleme olmamıştı. Kamu yararına çalışan bir dernek niteliğini kazandık bu çalışmalarımızda ve Dünya Tüketici Örgütü'nün de üyesi olma hakkını kazandık. Bu ne demek? Siyasi, ticari, idari bütün kurumlardan bağımsız bir örgüt demek. Kendi öz gücüyle yönetilen, kimseden para almayan, reklam almayan bir yapısı var. Kendi üyelerinin ve gönüllü tüketicilerin bağışıyla devam ediyor. Tabii ki bu bizim zorluk kısmımız, ama biz zorluğu yeneceğimizi bildiğimiz için mücadelemizin 25. yılında da devam ediyoruz. Antibiyotikler bu dönem Dünya Tüketici Örgütü'nün hedef olarak koyduğu bir durum. Ve dünyada bilinçsizce kullanılan antibiyotiklerin insanlara verdiği, hayvanlara verdiği, çevreye verdiği zararların boyutlarını içeren bugün itibariyle bir basın açıklamasıyla kamuoyunun önüne çıkacaktık. Fakat bunları bir hafta erteledik. Hı hı. Daha sonra yine sizlerin de aracılığıyla tüm dinleyicilere iletme şansımız olabilir.
Evet.
Maalesef böyle bir şeyi, bütün etkinliklerimizi bir hafta erteledik.
Ertelediniz, evet. Şimdi tüketici hakları konusu özellikle son yıllarda önemi gittikçe artan bir konu. Bunda tabii ki sizin derneğinizin yaptığı çalışmaların, derneğinize gelen şikayetlerin çok iyi değerlendirilmesinin, tüketicinin yanında olmasının da payı çok büyük.
Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz tüketicilere bu konudaki yardımlarınızdan dolayı. Faturalarda Adalet istiyoruz kampanyası var. Bir bu evet. kampanyadan söz edelim, sonra tüketici hakları konusuna gelelim.
Şimdi ülkemizde altına imza attığımız evrensel haklarla ilgili güçsüz olanın korunması yönünde hükümetler önlemler alması gerektiğiyle ilgili bir paylaşımı var. Hı hı. Biz bunlardan yola çıkarak daha önceleri elektrikle başladık. Çünkü elektrikte kayıp kaçak, iletim, dağıtım, işte perakende satış gibi 5 tane madde var. Bunların bizlerden haksız olarak alındığını ve haksız olarak alınmasının dışında bir de bunlara KDV ödediğimizi gördük.
Gördünüz.
Ve bunun üzerine tüketicilerin bu konuda işte çalmadığı, kullanmadığı bir hizmetin bedelini ödemesinin haksızlık olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Zaten evrensel haklar da bunu söylüyor. Diyor ki eğer bir hizmeti almıyorsan bunun bedelini ödememen lazım. Hı hı. Aslında bizim anayasamızda, yasalarımızda da suçun şahsiyetliliği diye bir kavram var. Yani birisi suç işliyorsa o suçun bedeli o kişiden alınır, cezalandırılır, tahsil edilir. Şimdi siz düzgün abonesiniz, haklarınızı ve sorumluluklarınızı biliyorsunuz ve sürekli ödemelerinizi zamanında yapıyorsunuz. Ancak faturanıza bir bakıyorsunuz ki korkunç rakamlarda bir para
sadece
ödüyorsunuz.
Sadece elektrikte değil bu, suda, doğalgazda hepsinde karşı karşıya kalabileceğimiz bir
evet,
şey.
Evet, sadece bizim hesaplamalarımızda yani somutlaştırmak gerekir. 4 kişilik konut abonesi yani 4 kişinin oturduğu bir aile bulunan bir ailenin ortalama 230 kilowatt saatlik enerji tüketiyor. Bunun bedeli olarak da normalde 64.669 kuruşluk bir ödeme çıkıyor. Bakın bu rakamın %38'i yani yaklaşık 29 lirası haksız yere tüketiciden alınan bir para.
100 lirada 29 lira da az değil yani.
Tabii ki.
O anlamda.
Şimdi burada bu yetmiyor gibi haksız alınan paraların da bir KDV'sini ödüyoruz. Yani bunların toplamına baktığınız zaman işte %18 gibi bir dolaylı vergi veriyoruz. Yani bunlar bizim temel ihtiyacımız. Bir aile bunlarla aydınlanacak, dolabını soğutacak, işte fırınını yakacak, burada ısınacak. Yani temel gereksinimlerdeki KDV'nin yüksekliği bir. İkincisi kullanmadığımız bedellerin ödenmesi iki olmak üzere bunlarla ilgili bir kampanya başlattık. Bu kampanya ciddi bir yol aldı. Sosyal medya üzerinden de gidiyor. Hı hı. Bu dönemde onun açıklamasını yapacaktık. Onu da erteledik ama kampanyamız bizim sosyal medya özellikle tüketiciyardım.com ve tüketicihakları.org.tr çünkü adresin TR'sini yani. Özellikle söylüyorum. Hı hı. Adımızı kullanan başka ticari firmalar var. Hı hı. Biz bunların gerekli şikayetlerini yaptık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na.
Orada da koruyorsunuz.
Tabii ki. Yani birçok insan şey yapıyor. İkincisi suda yine KDV'ler, faturalarda adalet dedik ya.
Evet.
%8 yani temel bulaşınızı yıkayacaksınız. Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Bundaki oran da %8. Bakın Türkiye'de birçok lüks maddelerde işte ziynet eşyalarında KDV yok. Hı hı. Ama sizin temel ihtiyaçlarınızı karşıladığınız mal ve hizmetlerle ilgili ciddi vergi veriyoruz.
Evet.
Bir başkası mesela doğalgaz. Doğalgazda %18 veriyoruz.
Hı hı.
Mesela özel iletişim yani telefonlarla ilgili %18 veriyoruz KDV. Onun haricinde de deprem vergisi olarak çıkmıştı hatırlarsınız büyük evet. depremle ilgili. Orada da %25 özel iletişim vergisi artık deprem vergisi değil artık özel iletişim vergisi olarak veriyoruz. Yani kullandığınız iletişimle ilgili %43 bize göre haksız bir para alındığını evet. düşünüyoruz. Bakın %43. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman zaten açlık ve yoksulluk sınırını bizim ülkemizde gerek TÜİK rakamlarını alırsanız, hı hı. gerek sendikaların rakamlarını alırsanız çok ciddi bir haksızlığa uğradığımızı Türk tüketiciler olarak ifade etmek istiyorum.
Evet. Peki şimdi bu kampanya dahilinde tüketiciler nereye nasıl müracaat edip şikayette bulunabilecekler acaba?
Öncelikle biz kendi yani dernek olarak bir çalışma yapıyoruz.
Evet.
İlgili gerek hükümet nezdinde gerek idari olarak bakanlık nezdinde girişimlerimiz var. Diyoruz ki bu haksız uygulamaları durdurun diyoruz.
Hı hı.
Bununla ilgili düzgün sorumluluğunu yerine getiren vatandaşları sizin de korumak gibi bir göreviniz var diyoruz. Biz o işlemleri yapıyoruz. Hı hı. Ancak bu arada da fiili olarak zaten yargı da bu konuda gerek hukuk genel kurulu gerekse 3. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi hı hı. de bu konuyla ilgili çok net tüketicilerin bu ücretleri ödememesi gerektiği konusunda net bir yargı kararı var.
Evet.
Ve Tüketici Hakları Derneği olarak da Danıştay'da 2011 yılında, bakın 2011 yılında bunların idari temellerini oluşturan yönetmeliklerin maddesinin iptaliyle ilgili dava açtık. Ama daha henüz bir sonuç alamadık.
Evet.
Şimdi özellikle elektrikte şunu yapmalarını biz rica ediyoruz. Bütün tüketicilerden. Çünkü dünya iki kavram üzerinden gidiyor. Ya üreten tarafında olacaksın ya emek tarafında olacaksın.
Hı hı.
Üretenler zaten örgütlüler. Birçok örgütleri var biliyorsunuz
evet.
işverenlerin. Ama tüketicilerin böyle çok örgütleri yok. Örgütleri olmadığı gibi güçlerini de birleştirmemişler.
Evet. Haklarını da bilmiyorlar.
Haklarını da bilmiyorlar. Onun için bizlere bizim sözümüze ses katın diyoruz. Bizim gücümüze güç katın diyoruz. Özellikle de bu konuda herkesin mutlaka Tüketici Hakları Derneği'ne değil, tüketici örgütlerine üye olmalarını. Çünkü bizim dışımızda da kardeş örgütlerimiz var.
Evet.
Mutlaka üye olmalarını, üye olmak yetmiyor. Oralarda mutlaka kendi haklarını korumaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Elektrikte yapılacak hangi bölgenin dağıtım şirketi var ise, o bölgenin dağıtım şirketine gidecek elindeki bir fatura fatura olabilir veya bizim internet sitelerimizden ücretsiz olarak indireceği dilekçe örnekleri var. Diyecekler ki biz şurada şu aboneyiz. Olduğumuz abonelikten bizden ne kadar şu ücretleri kesiyor diye. Zaten zaman dar olduğu için çok detayına girmek evet. istemiyorum. Oradan alabilirler. Ve bunların bana bildirilmesini istiyorum diyor. Ankara için söylersek 2 yıllık bir dönemi veriyor. Biz 10 yıllık istiyoruz. 2 yıllık bir dönemi veriyor. O 2 yıllık dönemle birlikte eğer değer tespiti yapamamışlar ise yani elektrik dağıtım şirketi bizim Tüketici Hakları Derneğimize gelsinler. Yani Onur Çarşısı, evet Onur Çarşısı'nın 3. katında 64 numarada lütfen gelsinler ellerindeki faturalarla. Biz hukuk komisyonumuz üyeleriyle onları karşılaştıracağız.
Peki geriye dönük ne kadar alabiliyorlar? 10
yıl.
10 yıl alabiliyorlar.
Zaman aşımı olarak 10 yıl yani yargının belirlemiş olduğu o 10 yıl. Ve bunu aldıktan sonra değer tespiti yapılmış ise ki yapılmıyor.
Para olarak da geriye dönük 10 yılı mı alabiliyorlar?
Tabii. Evet. Tabii. Bunun üzerine kendi bağlı bulundukları yani ikametgahlarının kaymakamlık içerisindeki tüketici hakem heyetlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Mesela bazıları bu limiti aşıyor çünkü orada parasal bir değer var. Diyelim bir site. Siteninki belki 30 bin, 40 bin, 50 binlik bir yakıt yani elektrik tüketimi var. Öyle olunca da bu tüketici mahkemelerine gitmesi gerekiyor. Onun için de bizim derneğimizden yardım talep edebilirler veya tüketici derneklerinden. Danışman firmaları var. Aman ha aman diyorum. Çünkü onlar da bir başka bir tuzak.
Evet.
Yani zaten dolandırıcılık had safhaya ulaşmış ülkemizde. Bir de bunlar sizin zafiyatınızı biliyor.
Onlar da bu tür iş yapıyormuş gibi nemalanıyorlar üzerinde.
Çok doğru ifade ediyorsunuz efendim. Ve bunlar da bu şekliyle tüketiciler ben paramı alayım derken bir başka cebinizden para çıkmasına sakın müsaade etmeyin diyorum.
Evet.
Ve oralara müracaat edecekler. Oradan gelecek sonuca göre yine peki, bizim desteğimizde ya
sonuçlanması ödeyecekler. Ne kadar sürüyor?
Zaten Türkiye'deki en sıkıntılı soruyu sordunuz. Evet. Çok pahalı, uzun ve yorucu. Yani genellikle biz tüketiciler olarak bundan bıkmış durumdayız. Tüketimi bırakın sadece bir iyilik için bir trafik kazasına denk geldiğinizde neden yanından geçiyorsunuz? Çünkü size maliyeti pahalı oluyor. Gittiğiniz zaman hastaneye siz mi trafik kazasına sebebiyet verdiniz? Emniyette ifadeleri alınmak ve birçok şeyi
prosedür çok uzun.
Prosedür sizin iyilik yapmanızı bile uzaklaştırırken bir de hak arama noktasındaki o zorluğu yani gerçekten tahammül edilebilecek değil. Ama siz müracaat etmezseniz, siz mücadele etmezseniz de bu hakkı size hiç kimse teslim etmeyecek. Onun için mutlaka müracaat etmelerini öneriyorum. Çünkü bizim başka bir desteğimiz yok.
Evet. Şimdi gerçekten müthiş bir kampanya. Dinleyicilerimiz de herhalde bu konuda gerekli yerlere gerekli müracaatları yapacaklardır ki biz de hep yanlarındayız diyorsunuz. Diğer konularda biraz daha bilinçlendik galiba değil mi? Alışverişlerde, taksitli satışlarda, kapıdan satışlarda, garantili belgeli satışlarda tüketici olarak biraz bilinçliyiz ama bu konularda da bilinçlenmeye devam edeceğiz.
Çok doğru. Bizler zaten Tüketici Hakları Derneği olarak evrensel kabul görmüş ilkelerin yurdumuzda da hayat bulması için mücadele eden bir örgütüz. Yerleştirmek, yaygınlaştırmak ve savunmak yani tüketicinin bu haklarına farkındalığını oluşturmak üzere çalışıyoruz. Ve bunda da iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz ama yeterli mi değil biraz önceki anlattıklarımı düşünürseniz.
Evet.
Burada şöyle bir durum var. Dünya tüketicileriyle ülkemizdeki tüketiciler arasında ciddi bir bilinç ve hak arama farklılığı var. Dünyadaki tüketici örgütleri özellikle o dönemin hükümetleri tarafından büyük desteklerle test laboratuvarları kurularak, analizler yapılarak ve o analizleri ve o test dergisi dediğimiz yerde sizin şirketinizin bir olumsuzluğu yer aldığı andan itibaren o şirketinizin yaşama şansı yok. Onun için biliyorlar ki bunlar biz buna devam etmeliyiz ve hakları savunmalıyız diyoruz. Ülkemize dönersek eskiden satılan geri alınmaz diyorduk. Bu kavramları yıktık.
Ve ama hala bazı mağazalarda sadece değişim yapılır, iade yapılmaz yazıyor.
Şöyle doğruluk payı olabilir, değişim yapılmayabilir. Şöyle bizim orada bir eksiklik var. Özellikle bunu bir türlü anlatamıyoruz. Cayma hakkı kullanımıyla ilgili mesafeli satış, kapıdan satış, taksitli satış, finansal hizmetlerle ilgili ön ödemeli konut satışları gibi şeylerde işte 7 gün, 10 gün ve 14 günlük değişik süreler var. Buralarda koşulsuz iade etme, vazgeçme gibi haklarınız var ama görerek, bilerek aldığınız bir üründe değiştirebilmeniz için sadece bir koşul var. Ayıplı olmasıdır. Ayıplı olursa değiştirir firma. Çünkü yani tüketicinin sonsuz bir
tabii iade almayıp sadece değişim yapması.
Çok doğru. Çünkü orada bu cayma hakkının her koşulda var olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. Tüketiciler bu konuda bilinçli davranmak durumundalar. Alırken çok dikkat etmeleri, satış tekniklerine dikkat etmeleri lazım. Reklamlara dikkat etmeleri lazım ki bunlardan kurtulması lazım.
Evet. Bir de son olarak bu tür durumlarla karşılaştıklarında şikayetlerini nerelere, nasıl yapacakları konusunda bir de adres verelim.
Tabii ki. Öncelikle bizim derneğimize 425-1529 Ankara, yani 312 ile başlayan bir numaradan sürekli arayabilirler. İnternet üzerinden şikayetlerini yine biraz önceki belirttiğim sosyal medya üzerinden tüketici hakları genel merkezi olarak geçiyor ve tüketici yardım olarak geçen yerlere yazabilirler. Oradan olabilir. Onun dışında Sanayi ve Gümrük Bakanlığı'nın şikayet.gov.tr diye bir internet adresi var. 175 yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şikayetlerle ilgili bir telefonu var. Orada buralardan var. Yardım talep edebilirler. Öncelikle bilgi.
Onu efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu anlamda birazcık dünya standartlarını yakalamaya başladık galiba. Çok teşekkür ediyoruz size. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ergün Kılıç'tı konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
Düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Can üzüm bahar geldi, dalları yakınım oldu, gel kavuşalım artık. Müzik güler yüzün çok mu? Dağ mısın, taş mısın? Uzak mı? Bu eda, bu hal tuzak mı? Hak mısın, bana yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam rüzet, bu ne çok hasret, gel barışalım artık. Can üzüm bahar geldi, dalları kiraz bastı, yedi kat elle yakını.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Çünkü 21. Türkiye-Almanya Film Festivali pazar günü film gösterisi ve söyleşileriyle sona erdi. 10 günlük festival boyunca neler oldu, ödülleri kimler aldı, festival nasıl geçti, o atmosferi almak üzere festival yönetmeni Sayın Ayten Akyıldız'a merhaba diyelim. Efendim, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, iki ülkenin sinemasını konu alan filmler yer aldı. 10 günlük festival boyunca ne kadar film, ne kadar izleyiciyle buluştu? Neler aktaracaksınız bizlere?
Evet, 4 Mart'ta Nürnberg'de açılışını yaptığımız Türkiye-Almanya Film Festivali'nin bu yıl konuğu Kadir İnanır'dı. Türkiye sinemasına damga vurmuş bir sanatçıyı filmleriyle, sanatıyla ağırlamak Nürnberg'de oldukça bize güzel şeyler, duygular yaşattı. Özellikle festivalin açılış filmi çok ilgi gördü.
Hangi filmdi?
Festivalin açılış filmi Heimatlos. Hı hı. Adlı film. Oldukça ilgi gördü ve ek gösteriler koymak zorunda kaldık. Heimatlos 1933 yılında itibaren Yahudi, Almanya'da yaşayan Yahudilerin Naziler tarafından kürsülerinden uzaklaştıran ailelerin çocuklarının bir araya gelmesiyle yapılan bir belgesel. Hepsinin mükemmel Türkçe konuşmalarıyla, mükemmel Almanca konuşmalarıyla ve Türkiye'ye olan şükranları, o minnet duyguları içerisinde 3 gün çok çok duygu dolu günler yaşadık. İstanbul'da ve Ankara'da Türkiye'nin yapısına, Türkiye'nin kültürüne, Türkiye'nin sanatına imza atmış insanların çocuklarını Nürnberg'de ağırlamak, 87-90 yaşındaki insanların bakıcılarıyla buraya gelmeleri bizim için çok mutlu edici bir olaydı. Harika bir açılışla festivalimize başladık. Bildiğiniz gibi işte uzun metraj film yarışmamız var, kısa metraj film yarışmamız var. 9 film ile yarışmayı başlattık festival başkanı Derviş Saim'in eşliğinde. 12 Mart'ta ödül törenimizde en iyi film Toz Bezi, Ahu Öztürk'ün başrol yönetmenliğini yaptı. Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy'un başrollerini oynadığı film en iyi kadın oyuncu ve en iyi film ödülünü aldı. Mahmut Ali Öngören ödülü Rüzgar'ın Hatıralarına, seyirci ödülü Rüzgar'ın Hatıralarına, Mahmut Ali Öngören ödülü de Küçük Karabalıklar adlı filme verildi. Yani bu yıl ödüllerin birçoğu Türkiye'ye gitti. En iyi erkek oyuncu ödülünü bir Alman oyuncumuz Kurt Weidinger aldı. Evet.
Evet. Peki festivale ilgi nasıldı geçen yıllara göre?
Filmlerin yani programı küçülttüğümüz halde, yani bundan önce 80 film gösterirken bu yıl oldukça filmlerin daha çok izlenebilmesi için yaptığımız araştırmalar doğrultusunda 45-50'ye yakın film gösterdik ve buna rağmen seyirci sayımızın oldukça artması, ödül töreninden sonra özellikle diğer yıllarda ödül alan filmlere olan ilgi pazar günü bizi çok şaşırttı. 10 binin üzerinde seyircimiz oldu. Çok mutluyuz bu açıdan. Kısa filmlerin de oldukça yoğun bir ilgiyle izlenmesi, jüri, katılanlar ve seyircimizle 400 kişiye yakın insan kısa filmleri izledi. Ve o akşam kısa filmlerin kararı verildi. Hangi filmin kısa filmi ödülü aldı. Nürnberg için gerçekten Nürnberg Şehir Belediyesi'nden çok desteklenen bir festival. Bildiğiniz gibi Türkiye'den de Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan ve Kültür Bakanlığı tarafından destekleniyor festivalimiz. Bizim için de alnımızın akıyla tekrar bir festivali bitirdik. Çok mutluyuz.
Ne güzel. Öğrencileri de unutmadınız herhalde bu arada.
Hayır, hayır. Hangi birini anlatacağım diye gerçekten şaşırıyorum. Özellikle festival öncesi şehir belediyesine yaptığımız bir çalışmadır bu. Filmleri seçerek okullara gönderiyoruz. Öğretmenlerle görüşmeler sonucunda, çünkü 6. sınıfın, 7. sınıfın, 8. sınıfın seyircileri ayrı olduğu için hangilerinin daha iyi anlayacağını ben her öğretmenle oturuyorum, teker teker anlatarak bunun binin üzerinde de okul seyircisinin, okul çocuklarının, zaten sabah 8'de onları burada gördüğümüz zaman inanılmaz mutlu oluyoruz. Çünkü bizim için de bu da bir eğitime katkıdır. Yani özellikle bu Haymatlos filminde izleyen öğretmenlerin dahil kültür adamlarının, şehir belediyesindeki kültür adamlarının, demek istediğim kültür alanında çalışan insanların bile bu hikayeyi duyduk ama yaşayanların ağzından duymak bizi o kadar şaşırttı ki ve gelip gerçekten özellikle bize teşekkür etmeleri, yani politikacıların, mimarın aralarında olduğu, Almanya'dan giden Atatürk'ün onları davet ettiği dönemde Türkiye'de tutunarak Türkiye olmasaydı biz hayatta olmazdık diyerek anlatılan film bizim için bu yıl çok güzel bir başlangıç oldu. Kapanışta da haberlerde ve basında gördüğünüz gibi kadınlar sinemaya damga vurdu. Bu da hem Türkiye açısından hem festival yönetmeni olarak, kadın olarak benim açımdan gerçekten İki kat daha mutlu olduk.
Evet, sizi ve bizi daha çok mutlu edecek nice güzel festivallerde buluşmak dileğiyle diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim size Sayın Ayten Akyıldız. Sağ olun,
var olun. Yer verdiğiniz için ayrıca bir mutlu oldum. Bunu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Güzel günler olsun.
Teşekkür ediyoruz efendim, iyi günler diliyoruz. Sağ olun.
Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen soruyorlar, hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin geçer gider. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım dokunur mu?
Sihirli Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la yine birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
Evet, bugün umut, umutsuzluk ve beraberinde güveni konuşacağız.
Evet.
Şimdi umut yaşama sevinci, umut hayat. Ama umut olmaksızın var olunamayacağına dair de pek çok şey söyleniyor galiba, değil mi?
Yani umut üzerine aslında şöyle özetleyebiliriz. İki temel yaklaşım var. Bir tanesi... Umudun temel yaşam değerlerinden biri olduğu ve umutsuz yaşanamayacağı.
Hı hı.
Ama bir de tabii felsefeci Nietzsche'den gelen umut aslında acıyı arttırır, o kadar da iyi bir şey değildir, umut etmemelisiniz gibi bir yaklaşım var. Ama biz belki şöyle birleştirebiliriz ikisini. Her zaman söylüyoruz aslında, sözcükler anlaşmak için son derece yetersiz malzemeler. Dolayısıyla bir şeyi sözcüğe dönüştürdüğümüzde ondan ne anladığımızı açıklamak gerekiyor. Umut saf bir beklenti ya da bir heves ya da bir, özellikle belirgin bir şeyin olmasını isteme hali değil.
Ne hali?
Umut temel olarak içinde var olduğumuz durumdan daha hedefli bir duruma, daha iyi bir duruma belki. Hı hı. Ama daha hedeflerimiz ölçüsündeki bir duruma gidebilmek için yeterli kaynağa sahip olduğumuza dair bir güven. Umudun tersi bu nedenle umutsuzluk değil, umudun tersi bu nedenle güvensizlik.
Hı hı.
Yani biz ne zaman umutsuzluk hissediyoruz? Güvensizliği yaşadığımız zaman. Ve özellikle...
Karıştı biraz.
Tabii şöyle söyleyelim. Benim geleceğe dair umutlarım zayıflıyorsa, hı hı. net konuşalım. Hani diyelim ki ben ciddi bir umutsuzluk hali yaşıyorsam, bunun
peki
kaynağı,
umut olmazsa umutsuzluk mu baskın çıkıyor?
Daha çok güvensizlik ve umutsuzluk, hı hı. evet. Yani umut olmazsa ne ortaya çıkar? Depresyon ortaya çıkar. Ve temel evet. olarak aslında zıtlıklar, biraz felsefi yaklaşacak olursak evet. bir şey zıttıyla kaimdir. Yani ne demek? Hı hı. Umudu ne çoğaltır? Umutsuzluk çoğaltır. Ne kadar zorlu şartların içindeysek o kadar çok umuda sarılırız. Hı hı. O da bir gerçek. Fakat asıl önemli olan şey burada umudumuzu neyle beslediğimiz. Çok özel bir şey var ki insan için bazı değerler çok yaşamsal değerler. Onları kaybettiğimiz zaman hani bina zeminden bir sorun yaşadığı zaman en üst kata kadar etkiler ya.
Evet.
Bizim de bazı değerlerimiz zeminden etkiliyor bizi. İşte umut gibi, güven gibi, saygı gibi değerler. Sevgi artık bir değer ya da hatta duygu olarak bile tanımlanmıyor artık, daha aşkın bir şey o, ama bu tür değerlerimizde sorun yaşadığımız zaman içinde bulunduğumuz bina çatıya kadar etkileniyor. O yüzden umut olmadığı zaman ne ortaya çıkar? Psikolojik açıdan yaklaşacak olursak depresyon ortaya çıkar. Sosyolojik açıdan yaklaşacak olursak kaos ve karamsarlık öfkeyi getireceği için çeşitli duygusal durumlar oluşur.
Evet. Şimdi geleceğe yönelik beklentiler de içerir ama.
Evet, beklenti işte bu noktada bizi hani umuda biraz mesafeli durmamıza sebep olan şey aslında duygusal çalkantı ve beklenti.
Hı hı.
Yani çok basit bir örnek verecek olursak, hani biraz daha ergence bir örnek verecek olursak, ben Ali'den hoşlanıyorsam, Ali bana cevap vermeyecekse kendimi umutlandırmamak isteyebilirim. Ama hı hı. iş genişlediği zaman ve yetişkin ahlakına döndüğü zaman kendimi umutlandırmamak üzere hareket etmek demek aslında kendi geleceğime güvenle bakamamak demek.
Peki o umut gerçeğe dönüştüğü zaman güvene mi bırakacak yerini? Güvene mi teslim edecek?
Gerçeğe güvenle dönüşüyor zaten. Yani hı-hı. eğer güven söz konusu değilse gerçeğe dönüşemiyor. Onun için umudun tersi güvensizlik. Yani eğer umut biraz içinde hedef barındıran ve eylem barındıran bir şey. Umut eylemsel bir şey aslında. Hı-hı. Sabır gibi. Sabır da eylemsel evet. bir şeydir. Yani durduğum yerde oturarak ve hiçbir harekette bulunmadan umut edemem. Umut eylemsel bir şeydir. Dolayısıyla o eylemlerin gerçekleşmesini sağlayan şey. Yani adım atıyorsak, adım attığımız yolun kendisi güven. Eğer güven olmazsa olmaz. Mesela çok temel şeylerden biri gelecek güzel olacak diyebiliyor muyuz kendi kendimize? Bunu tartalım. Evet. Eğer bunu
diyemiyorsak... Ama çok da önemli bir ihtiyaç, güven duygusu.
İhtiyaç ve çok önemli bir yapı. Hatta güvenle ilgili yaşanan sorun yaşanıyorsa bakıldığında temelinde çocukluk dönemine çok gidiliyor. Psikolojik danışmanlar demişler ki mesela çocukken güven hissetmek çok duygu tonunda bir şey. Yani bilişsel bir şey değil. Hı hı. Çocuğun bize güven demekle çocukların güveni kazanılmıyor. Çocuklar güvenli ortamlarda bulunduklarında ve anne babadan yakındaki yetişkinden güven, hem özgüven yani kendine güven, hem de ortama güvenli bir alan sağlama, hı hı, hali görüyorlarsa güven duygusu yetişiyor. Biz bugünlerde ülke olarak hepimiz biliyoruz zaten. Evet. Ciddi bir adını koyamadığımız ama bizi güven ve umut konularında çok zorlayan ağır bir sınav dönemi yaşıyoruz. Mesela bu sınav döneminde, biz yetişkinlerin sınavı bu. Bu sınav döneminde etrafımıza yaydığımız hal çok önemli. Çünkü çocuklarımız bununla büyüyecek.
Evet.
Bu noktada da bizim sorumluluğumuz çok yüksek. Bize de başkalarının sorumluluğu yüksek,
evet,
tabii ki.
Evet. Şimdi kaybetmesi de bir o kadar kolay aslında güveni.
Aslında güven çok kolay tüketilebiliyor. Sizin de konuklarınız arasında Profesör Doktor Ahmet İnam'ın çok güzel bir, evet, yazısıyla karşılaştım. Diyor ki insan zaman zaman güven tüketici, güveni kokuşturan, hocamızın çok güzel ifadeleri vardır. Güveni sorumsuzluğa, kolaycılığa, tembelliğe, hareketsizliğe, duyarsızlığa dönüştürebilen bir varlıktır insan zaman zaman. Peki o zaman ne yapacağız? Bu bir ruhsal körleşme işaretidir diyor. Hı hı. Ne güzel ifade etmiş.
Evet.
Bunun sonucunda ortaya çıkan halle nasıl baş edeceğiz? Bunu bertaraf etmenin yolu aslında çok basit gibi gelen ama çok kapsamlı bir cevap. Güveni inşa etmek. Güven kendiliğinden olan bir şey değil. Yani nasıl mesela sizin bana güvenebilmeniz için bir süreciniz var değil, hı-hı, mi? Hı-hı. Bir doğrulama süreciniz var, davranışlarımız,
ama
tarttığınız
bir süreç
var. Ama
şimdi biriyle ilişkiye başladığımızda ya da bir olaya baktığımızda hep güvenliği tercih ederiz. Önceliğimiz budur aslında.
Temel programımız aynı bilgisayarlardaki gibi. Nasıl bugün bütün dünyadaki bilgisayarlarda işte Word programı temel program. Onu ayrıca neredeyse hani yoksa garipsersiniz bilgisayarda. Evet. Güven de bizim temel programımız. O yüzden çok tepki veriyoruz olma işine. Temel programımız olmasa o kadar umursamayabilirdik. Yani karşımızdakine güvenemiyor olmak bizim hayatımızı etkilemezdi. Etkilemesi temel programımız olmasından. İşte o noktada zorlu zamanlarda hani itiraf edelim güven... bir başlıksa eğer altında pekiştirme var, doğrulama var, onu güvenmek ve güvenilir olmak bir süreç.
Başarıyı ve mutluluğu da etkiliyor.
Tabii ki. Hatta başarıyor olsam bile eğer güvenle ilgili sorun yaşıyorsam tatmin oluşmuyor. Hı hı. Başarılı olabilirim ama hani dışarıdan baktığınızda diyebilirsiniz ki ya hiç fena değil ama hani bunu bir türlü bir hazmedemiyor diyebilirsiniz, evet, bakınca. O hazımsızlığa sebep olan şey güvenle ilgili içeride yerine oturmamış kimi taşların olması. Hı hı. İşte biz ne yapabiliriz bunun için? Aslında dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Temel olarak yapabileceğimiz en temel şey aslında yakınımızda birbirimizi kollayarak güven duygusunu taze tutmak. Çünkü çok büyük bir nasıl söyleyelim yaz dönemlerinde hani yaşadığımız, evet, günler için özellikle söylüyorum. Çok büyük adımlar atabilmek gerekebiliyor, hı hı, toplumca. Fakat o adımları atamadığımız zaman bizim üstümüzde ciddi bir basınç oluşuyor. Hiçbir duyguyu reddetmeden hani şu anlaşılmasın efendim güveneceğiz diye hiçbir şeyi görmeyelim. Hı hı. Güvenmek bir inşa süreci olduğu için hakikaten bazı alanlarda eğer güvenlikle ilgili, güvenle ilgili soru işaretlerimiz varsa onları gidermek için de adım atmamız gerek. Yani bu her karşımıza gelene...
Ama adım atacak umudumuz yoksa?
İşte yakınımızdan başlayarak bunu inşa edeceğiz. Kim, hı-hı, güçlüyse o anda diğerlerine bunu aşılayacak. Çünkü açık söyleyelim, biraz önce söylediğim gibi baktığınızda belki bir kilometrelik bir adım atmanız gerekebilir. Hı-hı. Ama o kadar adım atamayabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? O yönde... Ne kadar güçlü ve sağlam basabiliyorsak o açıklıkta adım atacağız. Hmm. Yani bu ailemiz olabilir, iş yeri olabilir, Ve tabii hakkını da vererek ve hiçbir duyguyu da reddetmeden, çünkü itiraf edeyim, hani ben şu anda tabii ki bu süreci yaşayan ama birebir bu acıyı, hani evine ateş düşmemiş insan için konuşuyorum. Evet. Evine ateş düşmüş insan için bu sözlerin çok bir anlamı olamaz. Ama en azından çevremizde böyle bir şey yaşanırken ki duruşumuzu sağlamlaştırmak, hı hı, güvenebilmek ve o ihtiyaç alanlarını görebilecek özgüvene sahip olabilmek. Çünkü özgüven, hı hı, çok değerli bir şey. Kaybı, evet, çok, maliyeti çok yüksek bir şey. Ve işin tuhaf tarafı çok fark edilmeyebiliyor.
Evet.
Fark edilmesinin yolu da öz saygı, insana saygı. Ne kadar kendime saygı duyabiliyorsam o kadar size saygı gösterebiliyorum. Evet.
Demek ki umudu olan insan konuştuklarımız çerçevesinde her türlü zorluğu göğüsleyebilir, her sıkıntının üstesinden gelebilir. Evet. Umudumuzun gerçeğe dönüşmesi dileğiyle diyelim.
Evet, umudumuzun gerçeğe dönüşmesi ve inşallah umudumuzu çoğaltabilecek davranışları daha çok gösterebileceğimiz ortamlar. Yani bu çok önemlidir. Çok. Sizin mesela bir sözünüz benim umudumu arttırabilir. Ben mesela son zamanlarda, son 1-2 gün içerisinde pek çok arkadaşımdan mail, mesaj aldım. Hı-hı. İyi misiniz, ne yapıyorsunuz? Bu bile bir umut kaynağı. Demek, evet, ki insanlar birbirini kollayabiliyorlar. Bu değerli bir şey.
Evet. O zaman bu değerlerimizi koruyup kollamayı bilelim, güven içerisinde.
Evet, bize yaşamımızı, yakışan bu.
Evet, sürdürmeye devam etmeye çalışalım. Çok gayret. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili dinleyiciler, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'ı teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldiğimizi söylemek istiyoruz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar Hayatın Sesleri'ni. Cihan Aydoğan yayını sizlere ulaştırdı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle sizlerle olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler.